Ayrım 6.
Mildred, anne dedi, Mr. Chico Meksika'yı iyi biliyor, orada doğmuş. Öyle mi? Şimdi orada yağışsız mevsimmiş değil mi? Bazı yerlerde, sizin gideceğiniz yerler öyledir ama diğer yerlerde kurak mevsim diye bir şey yoktur. Mr. Pritchard yutkundu. Biz Mexico City Pablo'ya gidiyoruz. Oradan Cornevasa'ya ve Taxo'ya geçeceğiz. Belki Acapulco'ya da gideriz. Mümkün olursa volkanı göreceğiz. Juan olur olur dedi. Mr. Pritchard, siz oraları biliyor musunuz diye sordu. Tabii. Oteller nasıldır? Seyahat acentalarını bilirsiniz. Onlara göre her şey fevkaladedir. Gerçekten oteller nasıldır? Şimdi gülüyordu Juan. Fevkalade. Her sabah yatakta kahvaltı. Mr. Pritchard, sizi sabah sabah yormak istemezdim dedi. Ziyan yok. Kollarıyla tezgahın üstüne abandı. Arada sırada ben de bıkıyorum. Şu Allah'ın belası otobüsü bir oraya bir buraya sür git. Bazen başımı alıp dağlara gideyim diyorum. Okumuştum da New York'ta bir gemi kaptanı bir gün çekip denize açılmış, bir daha da onu gören olmamış. Kim bilir, belki gemisi batmıştır, belki de bir adaya demir atmış kalmıştır. O adamın halinden çok iyi anlıyorum. Arkasında treyler olan kocaman kırmızı bir kamyon şosede yavaşlamaya başlamıştı. Şoför içeri baktı, Juan ona elini sağladı. Kamyon vites değiştirdi, hızlandı ve gitti. Mr. Pritchard, içeri geliyor sandımdı dedi. Juan, bu adam ağaç çilekli pasta sever. Pasta olduğunda her zaman durur ve yer. Elimi sallayıp yok deyince gitti dedi. Mildred hayranlıkla Juan'a bakıyordu. Bu kara adamın kara gözlerinde ona heyecanlandıran bir şey vardı. Yakınlık hissediyordu. Dikkatini çekerek özellikle kendisiyle ilgilenmesini istiyordu. Omuzlarını arkaya attı, böylece gözleri dikleşmiş oldu. Meksika'dan niçin çıktınız diye sordu ve gözlüğünü çıkardı. Bu suretli adam yanıt verdiğinde gözlerini görmüş olacaktı. Masanın üstüne abandı. İşaret parmağıyla sol gözünün kuyruğundaki deriyi hafifçe geriye çekti. Bu gözün odağını değiştirdi. Şimdi adamın yüzünü daha iyi görüyordu. Ayrıca da gözlerini çekik gösteriyordu. Gözleri çok güzeldi. Juan, neden geldim ben de bilmiyorum dedi. Sıcacık gözleri onu sarmalıyor, kucaklıyordu. Mildred midesinde bir gevşeklik hissetti. Buna bir son vermeliyim diye düşündü. Delilik bu. Kafasında alelacele cinsel bir görüntü belirdi. Juan, orada insanlar eğer zengin değillerse birazcık para için canlarını dişlerine takarak çalışmak zorundadırlar. Galiba bu oradan ayrılışımın en büyük nedeni dedi. Bernice Pritchard iltifat eder gibi çok güzel İngilizce konuşuyorsunuz dedi. Neden konuşmayayım? Annem İrlandalıydı. İki dili de aynı anda öğrendim. Mr. Pritchard, Meksika vatandaşı mısınız diye sordu. Galiba. Doğrusu bu işle ilgili hiçbir işlem yapmadım. Mr. Pritchard, ama elinizde belgeleriniz olursa iyi olur dedi. Neden iyi olur? Canım elbette iyidir. Hükümet için fark etmiyor ama. İsterlerse vergi alırlar, isterlerse de atarlar. Mr. Pritchard gene de bulunmalı dedi. Juan'ın gözleri Mildred'le oynuyor, göğüslerini okşuyor, kalçasına iniyordu. Kızın içini çektiğini ve sırtını hafifçe geriye dayadığını gördü. İçinde bir nefret depreşir gibi oldu. İçinde kötülük olmadığı için güçlü bir nefret değildi bu, kanındaydı. Geçmişinde Kızılderililerin tenleri açık, gözleri renklere duyduğu nefretti. Bu soluk deliller yüzyıllardır en iyi toprağa, en iyi atlara ve en iyi kadınlara sahip olmuşlardı. Juan içinde bir sıcaklık duydu. İstese bu kızı evirir çevirir parmağında döndürebilirdi. Huzurunu bozabilir, fikren hatta gerçekten de ırzına geçebilir, sonra da fırlatır atardı. Acı vermek isteği içinde depreşti ve Juan da buna izin verdi. Sesi daha yumuşaklaştı, daha bir anlam kazandı. Mildred'in menekşe renkli gözlerine bakarak konuşuyordu. Benim memleketim dedi. Orada oturmasam da kalbim orada. İçinden bu lafa güldü ama Mildred gülmedi. Biraz öne eğildi ve göz kapaklarını adamı daha iyi görebilmek için biraz daha çekiştirdi. Juan, bazı şeyler anımsıyorum. Bizim köyde meydanda dilekçe yazanlar vardı. Okuyup yazma bilmeyenlere mektup dilekçe yazarlardı. İyi adamlardı. İyi olmak zorundaydılar. İyi olmasalar köylüler hemen anlardı. O dağlı adamlar pek çok şey bilirler. Bir sabah küçük bir iskemlede oturuyordum. Bir aziz onuruna şenlikler vardı köyümüzde. Kilise çiçeklerle donanmıştı. Küçük bir luna parkla şeker dolu tablolar anımsıyorum. Bütün gece azizin onuruna havai fişekler atıldı. Parkta bir Kızılderili mektupçuya giderek bir mektup yazmasını istedi. Mektup patronuna yazılacaktı. Ben sana söyleyeyim, sen de onu alla pulla öyle yaz. Patronumun beni nezaketsiz bulmasını istemem dedi. Uzun bir mektup mu olacaktı? Kızılderili bilmem dedi. Mektupçu, borcun bir peso dedi. Kızılderili borcunu ödedi adama. Patronuma şunları söylemeni istiyorum dedi. Artık köyüme, tarlama dönemem. Çünkü çok güzel şeyler gördüm. Burada kalmalıyım. Ona üzüldüğümü söyle. Onu üzmek istemiyorum. Arkadaşlarıma da dert olmak istemem. Ama geri dönemem. Artık değiştim. Dostlarım zaten beni tanımayacaklar. Tarlada mutsuz ve huzursuz olurum. Değiştiğim için arkadaşlarım beni yadırgayacaklar. Hatta nefret edecekler. Yıldızları gördüm. Ona bunu söyle. Ona ayrıca koltuğumu dost kardeşime, domuzumu da ben hastayken bana bakan yaşlı kadına vermesini söyle. Çanak çömleğim kayınbiraderimin olsun. Patronumu da Allah'a emanet ederim. İyilikler onunla olsun. Bunu ona söyle. Juan sustu. Mildred'ın dudaklarının aralandığını gördü ve kızın öyküden kendine pay çıkardığını anladı. Kız, sonra ne oldu o adama diye sordum. Dönme dolabı görmüştü Luna Park'ta. Bir daha da bırakamadı. Orada uyuyordu. Sonunda parası bitti, aç kaldı. Dönme dolabın sahibi onu dolabın krankını çevirmesi için tuttu ve yemeğini verdi. Bir türlü bırakamıyordu. Bayılıyordu dönme dolaba. Kim bilir, belki de hala oradadır. Juan bu öyküyü anlatırken sanki yabancılaşmıştı. Dili bile değişivermişti. Mildred derin derin içini çekti. Mr. Pritchard, dur bakalım şunu iyice anlayalım. Yani bu adam bütün malını mülkünü, varını yoğunu bir dönme dolap uğruna mı sağa sola verdi? Juan, yok canım, zaten öyle pek bir malı mülkü yoktu. Kızılderililerin toprağı olamaz. Bunun dışında nesi varsa verdi dedi. Mildred dik dik babasına baktı. İşte babasını, insanın içini bayacak kadar aptal bulduğu anlardan birisiydi bu. Öykünün güzelliğini niçin kavrayamıyordu? Gözleri tekrar Juan'a döndü. Sessizce öyküsünü anladığını anlatmak istedi ve Juan'ın yüzünde şimdiye kadar hiç görmediği bir şeyi gördüğünü sandı. Sanki adamın yüzünde zalim, alaycı bir ifade görmüştü. Ama sonra kendi kendine herhalde gözlerin bozuk da ondan dedi. Ah şu doğru dürüst seçemeyen kör olasıca gözler. Ama gene de gördükleri onda bir şok etkisi yaptı. Çabucak annesine ve babasına baktı. Acaba onlar aynı şeyi görmüşler miydi? İkisi de Juan'a boş boş bakıyorlardı. Babası Mildred'ı deli eden bir tarzda ağır ağır şunları söylüyordu. Hiç görmemiş bir adamın dönme dolaptan hoşlanacağını anlayabilirim. Ama insan zamanla her şeye alışır. Uzun zaman sarayda bile kalsan bıkar, başka yerlere gitmek istersin. Mildred, canım bu bir öykü dedi ama sesindeki şiddet babasının ona hayretle bakmasına neden oldu. Mildred, Juan'ın parmaklarını neredeyse kalçalarında hissetti. Bütün vücudu ihtirasla titredi. Heyecanlanmış ama tatmin olmamıştı. Cinsel istekleri depreşmiş ve sanki babası temasın ortasında gelip de keyfini kaçırmışçasına öfkelendi. Gözlüğünü taktı, aceleyle Juan'a, sonra da başka bir yere baktı. Adam hepsine birden bakmakta olduğu halde sanki gözlerinde bir peçe vardı. Başarısından keyif duyuyordu. İçinden hem kıza hem de hiçbir şeyden haberi olmayan anneyle babaya gülüyordu. Birden kızın isteği midesinde düğümlenip kaldı. Midesi ağrıdı, kusacakmış gibi oldu. Ernest Thornton, her zaman Meksika'ya gitmek isterdim dedi. Müdüriyete bir sorayım bakayım. Belki de çok iyi bağlantılar sağlayabilirim. Şenliklerini pek severim. Herhalde kıvır zıvır da satıyorlardır. Şu an tabii dedi. Tesbih, mum, azizlerin resimleri gibi şeyler çok satılır. Ayrıca da şeker ve dondurma satılır. Oraya gidip de sattıklarına baksak, biz onlardan çok daha ucuza mal ederdik. Örneğin çok güzel madeni tespihler yapabiliriz. Ya havai fişeklere ne demeli? Bizim şirket her türlü kutlama için havai fişekleri imal etmektedir. Doğrusu iyi fikir bu. Şirkete yazmalıyım. Şu an evde gittikçe biriken bulaşıklara baktı. Omzunun üstünden yatak odası kapısını gözledi. Sonra da yürüyüp kapıyı açtı. Yatak boştu. Alice kalkmıştı. Banyonun kapısı kapalıydı. Juan geri döndü ve evdeki bulaşıkları yıkamaya başladı. Gökyüzü bulutlardan arınıyor, pırıl pırıl, sapsarı bir güneş yıkanmış doğayı aydınlatıyordu. Meşelerin yeni sürgünleri bu yeni ışıkta sararmış gibi görünüyordu. Yemyeşil çayırlar yeni yeni filizleniyordu. Juan hafifçe güldü. İki dilim ekmek kesti. Mr. Pritchard, ben şöyle bir dolaşayım dedi. Sonra karısına, sen de gelir misin sevgilim diye sordu. Kadın yatak odasının kapısına doğru baktı. Birazdan dedi. Adam anladı. Ben bir gideyim dedi. 6. bölüm. Şu an gittikten sonra Alice uzun süre sırt üstü elleri yüzünde yattı. Hıçkırıkları tıpkı bir çocuğunki gibi yavaş yavaş dindi. Lokantadaki konuşmaları mırıltı halinde duyabiliyordu. Gözlerini örten kollarının iç kısmı sıcak ve nemliydi. Üstüne dalga dalga gelen rahatlıkla adeta vücudu bir çemberden kurtulmuş gibi olmuştu. Rahatça uzanmış, yatarken kafasında olanları yeniden yaşadı. Norma'ya bağıran kadını hatırlamıyordu. Sabah olanlar sanki sisler arkasında kalmıştı. Henüz yaptıklarının nedenini anlayamamıştı. Olayı hatırladıkça daha iyi değerlendirebiliyordu. Aslında Norma'dan kuşkulanmamıştı. Kuşkulansa da umurunda değildi. Norma'yı sevmiyordu. Ona göre Norma'nın işi bitikti. Norma'yı ilk işe aldığı zaman Alice bütün antenlerini Juan'la kıza çevirmişti. Ama Juan'da ne bir heyecan ne de ufak tefek kaçmak işaretleri hissetmeyince ilgisini kaybetmiş, Norma'yı kahve taşıyan, bulaşık yıkayan bir yaratık olarak görmüştü. Alice'in eğer olaylar ve insanlar yaşamına bir şey katmaz ya da eksiltmezse umurunda değildi. Şimdi şöyle arka üstü rahatça yatarken kafası çalışmaya başladı ve korku bütün benliğini kapladı. Olayı tekrar gözden geçirdi. Korkusunun nedeni Juan'ın tatlılığıydı. Aslında onu dövmesi gerekirdi. Böyle yapmayınca kuşkulanmıştı. Belki de artık onu sevmiyordu. Bir adamın şöyle sıradan şefkati onu baştan savmakla aynı anlama geliyordu. Pritchard'ın karısını ve kızını hatırlamaya çalıştı. Acaba Juan herhangi birine bakmış mıydı? Juan'ı iyi bilirdi. Birisiyle ilgilendi mi gözleri ateş gibi yanardı. Sonra biraz daha dehşetle yatağını Pritchard'lara verdiğini düşündü. Burnuna çarşaflardan gelen lavanta kokusu çarptı. Birden bu kokuya karşı bir nefret ve alerji duydu. Kapıdan gelen mırıltıları dinledi. Juan onları besliyordu. Eğer ilgilenmeseydi beslemezdi onları. Umursamaz, otobüsünün başına giderdi. Alice'in içinde bir korku belirdi. Norma'ya kötü davranmıştı. Bu önemli değildi. Norma gibi kızlara bir parça ilgi gösterdin mi, yumuşar, sana kul köle olurlardı. Örneğin Norma gibi bir kız o kadar sevgisiz büyümüştü ki, bir parça ilgi gördü mü hemen hoşafın yağı kesilirdi. Alice bu sevgi budalalarını küçümserdi. Kendisini Norma ile kıyaslamazdı. Alice en büyük, diğer herkes küçücüktü. Tabii Juan hariç. Ama Juan da zaten Alice'in bir uzantısı değil miydi? Her şeyden önce Norma'nın gönlünü almaya karar verdi. Lokantayı çekip çevirmek için Norma'ya ihtiyacı vardı. Zira Juan gider gitmez sarhoş olmayı kafasına koymuştu. Döndüğünde de diş ağrısından öldüğünü söylerdi. Bu sık sık yaptığı bir şey değildi ama şimdi canı çok istiyordu. Madem ki bu işe niyetlenmişti, o zaman karda yürüyüp izini belli etmeyecekti. Juan sarhoş kadınlardan hoşlanmazdı. Kollarını yüzünden çekti, gözleri kollarının baskısından sanki çökmüştü. Yerine gelmeleri bir an sürdü. Yatak odasının ötesinde güneşten ovayı nasıl ışığa boğduğunu, batıya uzanan tepeleri aydınlattığını gördü. Tatlı bir gündü bu. Şöyle bir çabalayıp kalktı, banyoya gitti. Banyo havlusunun bir ucunu soğuk suyla ıslattı. Kollarının şişman yanaklarına yaptığı izleri tamponlayarak silmeye çalıştı. Havlunun ucunu yüzünde, burnunda, saç diplerinde gezdirdi. Sütyenin askısı kopmuştu. Elbisesini açtı, askıyı tutan çengelli iğne hala oradaydı. Askıyı sütyene çengelledi. Bir parça sıkıydı ama şu an gittikten sonra dikerdi. Nereden dikecekti? Öbür askı da koptuktan sonra kendisine yeni bir sütyen alacaktı. Alice saçlarını fırçaladı, dudaklarını boyadı. Gözleri hala kırmızıydı. Damlalıkla gözlerine ilaç damlattı. Sonra da parmaklarıyla göz kapaklarını ovuşturdu. Bir an kendisine ecza dolabının aynasında baktı, sonra dışarı çıktı. Burşuk elbisesini çıkarıp temiz bir basma giydi. Aceleyle yatak odasını geçip Norma'nın kapısını hafifçe tıklattı. Karşılık yoktu. Tekrar tıklattı. Odadan bir kağıt hışırtısı geldi. Norma kapıyı açtı. Gözleri buğuluydu. Sanki yeni uyanmıştı. Elinde biraz önce kaşlarını boyadığı kalem vardı. Alice'i görünce yüzüne bir dehşet ifadesi geldi. Telaşla ben o adamla bir şey yapmadım dedi. Alice odaya girdi. Aklı başındayken Norma gibileri nasıl idare edeceğini çok iyi bilirdi. Biliyorum şekerim dedi. Sonra utanmış gibi gözlerini yere indirdi. Bilirdi idare etmesini. O zaman öyle söylememeliydiniz. Ya birisi duyup da inansa? Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Ben sadece hayatımı kazanmak istiyorum. Başımı belaya sokacak değilim. Birden kendini acıdı. Gözleri yaşla doldu. Alice, yapmamalıydım ama öyle fena oldum ki. Ay başım da yakın. Öyle zamanlarda insan hasta gibidir. Deli bile olur dedi. Norma dikkatle Alice'e baktı. Ömründe ilk kez Alice'den yakınlık görüyordu. İlk kez kendisine değer veriyordu. Alice genellikle kızlardan, kadınlardan hoşlanmazdı. Acımasızdı. Norma'nın da gözlerinde yaşları görünce kendini muzaffer bir komutan gibi hissetti. Alice, bilirsin işte canım, insan deli gibi olur dedi. Norma, bilirim dedi. İvecenlik akıyordu sesinden. Sevgiye, beraberliğe, bir insanla dost olmaya hasretti. Tekrar bilirim dedi. Kendisini Alice'den daha güçlü ve yaşlı hissediyor, kol kanat germeye çalışıyordu. İşte zaten Alice'in istediği de buydu. Alice kızın elindeki kalemi görmüştü. Dışarıya çıkıp da biraz yardım etsen dedi. Mr. Chico işleri tek başına yapmaya çalışıyor. Norma birazdan gelirim dedi. Alice kapıyı kapadı ve dinledi. Bir sessizlik oldu. Sonra bir şey kaydı ve de şifonyerin çekmecesi hızla kapandı. Alice saçlarını geriye iterek lokantanın kapısını açıp içeriye girdi. Kendini çok iyi hissediyordu. Norma hakkında epey şeyler öğrenmişti. Norma'nın neler istediğini biliyordu. Ayrıca mektubu da nereye sakladığını anlamıştı. Alice daha önce de Norma'nın bavulunu açmaya çalışmıştı ama hep kilitliydi. İstese şöyle bir kurcalasa açabilirdi ama geride iz bırakabilirdi. Ne de olsa mukavvadan yapılmış bir bavuldu. Bekleyecekti. Eninde sonunda Norma'nın bavulu kilitlemeyi unutacağı zaman gelecekti. Alice akıllıydı ama Norma'nın daha akıllı olabileceğini hiç düşünememişti. Norma daha önce çok Alice'lerle çalışmıştı. Alice Norma'nın şifonyer çekmecelerini karıştırıp kız kardeşinden gelen mektubu okuduğu zaman çekmecenin yanında duran kibrit kutusunun farkında olmamıştı. Norma kibriti hep aynı yere koyar, yerinde olmadığı zaman birisinin eşyalarını karıştırdığını anlardı. Bunu ne Pimpus ne de Juan yapmayacağına göre suçlu Alice'ti. Norma'da bavulunu açık bırakacak göz yoktu. Her ne kadar romantikse de akılsız değildi. Bavulundaki bir düş macunu kutusunda tam 27 doları vardı. 50 dolar biriktirebildiği an doğru Hollywood'a gidecek, bir lokantada iş bulacak ve kısmetinin açılmasını bekleyecekti. 50 dolar 2 aylık ev kirasını karşılardı. Yemeği de nasıl olsa çalıştığı yerde yerdi. Düş kurmak iyi hoştu ama Norma pekala kendisine bakabilecek güçteydi ve aptal değildi. Alice'in kadınlardan niye bu kadar nefret ettiğini anlayamadığı bir gerçekti. Bu özür dilemenin numara olduğunu da anlamıştı. İşin içinde ne olduğunu bir an önce anlayacak, kendini kurtaracaktı. Clark Gable'ın çok asil biri olduğuna ne kadar yürekten inanıyorsa, her gün karşılaştığı insanların da o kadar üçkağıtçı olduklarını biliyor, kimseye güvenmiyordu. Gece vakti Pimpus kaşınarak penceresine geldiği zaman ona nasıl davranacağını biliyordu. Penceresini hep kilitlerdi. O gürültü çıkaracağından, yan odada yatan Juan'ı uyandıracağından korktuğu için içeri girmeye zaten cesaret edemezdi. Norma kimsenin oyuncağı değildi. Alice yatak odası ile lokanta arasındaki kapı ağzında duruyordu. Parmağıyla burnunu sıvazladı, hiçbir şey olmamış gibi lokantadan içeri girdi. 7. Bölüm. Kocaman güzel Greyhound, saniye sonradaki perona girdi. Yardımcılar depoyu benzinle doldurup yağına ve lastiklerine baktılar. Sistem fevkalade işliyordu. Bir zenci otobüsün içinde koltukların arasını süpürüyor, ciklet sigara kağıtlarını topluyordu. Adam parmaklarını en arka koltukların arasında gezdirdi. Bazen bozuk parayı kendine saklar ama diğer bulduklarını hemen idareye verirdi. İnsanlar bıraktıkları en ufak şey için büyük gürültü koparır ama bozuk paraları aramazlardı. Temizleyici bazen 1-2 dolar bulabiliyordu koltukların arasında. Bugün 2 onlukla 1.50'lik içinde bir ehliyet ve Lyon Kulübü üyelik kartı olan bir cüzdan buldu. Cüzdanın banknot konan bölümüne baktı. 2.50'lik bir de 500 dolarlık bir çek vardı. Cüzdanı gömleğinin cebine koydu. Süpürgeyle koltuğu temizlemeye devam etti. Zorlukla nefes alıyordu. Para işi kolaydı. Parayı alır, cüzdanı bırakırdı. Bundan sonraki temizlikçi bulurdu nasıl olsa. Çeke de dokunmamak gerekti. Çek işi tehlikeliydi. Ama şu iki tatlı 50'lik, o 50'likleri cebine aktarıp cüzdanı da koltuğun altına atmadıkça rahat nefes alamayacaktı. Ama bir türlü 50'likleri cebine atamadı. Çünkü camlarda biriken otobüsteki yolun tozunu yıkayan çocuk etraftaydı. Temizlikçi beklemek zorundaydı. Yakalanırsa işten atılırdı. Lacivert pantolonunun paçasındaki kıvrımlarda da bir delik vardı. Otobüsten inmeden şu sevimli ellicikleri oradan bir tıkıştırıversem diye düşündü. Sonra paydostan önce hastalanırım dedi. Hastalanmak kolaydı. Öyle bir hastalık ki bir hafta evde kalması gerekecekti. İşteyken hastalansa, paydosa kadar kalsa o zaman kimse kuşkulanmazdı. Bir haftada evde kalsa işinden olmazdı ya. Otobüse binen birinin ayak sesini duydu. Hafifçe dikildi. Şoförlüğü içeri uzandı. Merhaba George dedi. Bir cüzdan buldun mu? Adamın biri kaybettiğini söylüyor. George umurdandı. Birazdan gelir bakarım dedi Louis. George hala dizlerinin üstünde geri döndü. Buldum dedi. İşim biter bitmez getirip verecektim. Louis öyle mi dedi. Cüzdanı George'un elinden aldı, açtı. Delikanlı pencereden içeri bakıyordu. Louis üzüntüyle George'a gülümsedi. Dışarıdan bakan delikanlıya da göz kırptı. Louis kötü dedi. Kısmetimiz yok. Adam 2.50'lik dedi. İkisi de burada. 50'likleri ve çeki delikanlının görebileceği şekilde cüzdandan çıkardı. Gelecek sefere belki daha şanslı oluruz. George, belki buldum diye bir bahşiş verirler dedi. Louis, yarısı senin dedi. Eğer 1 dolardan az olursa o zaman tümü senin olur. Louis otobüsten indi, bekleme salonuna gitti. Cüzdanı masadaki adama verdi. George buldu, getiriyormuş. İyi adamdır dedi. Louis cüzdanın sahibinin yakında olduğunu biliyordu. Onun işitebileceği bir sesle Bu cüzdanı kaybeden ben olsaydım George'a güzel bir bahşiş verirdim doğrusu. Yaptığın işin takdir edildiğini görmek kadar insanı bozan bir şey yoktur. Anımsarım adamın biri $1000 bulmuş, sahibine gitmiş. Karşılığında bir teşekkür bile alamamıştı. Ne yaptı o zaman biliyor musunuz? Gitti bir banka soydu ve 1-2 tane de bekçi öldürdü. Louis rahatlıkla yalan söylerdi. Louis güneye kaç kişi gidiyor diye sordu. Memur tıka basa dolusun diye yanıt verdi. Belalılar köşesinde inecek bir kişi var. Ama sakın geçen haftaki gibi pastaları unutma. Ömrümde o 50 pastadan çektiğimi çekmedim. İşte cüzdanınız efendim. Kontrol etmeyecek misiniz? Cüzdanın sahibi bahşiş olarak $5 çıkardı. Louis bir ara George'a $1 veririm diye düşündü. George'un ona inanmayacağını biliyordu ama kimin umurundaydı? İşini bilmek gerekirdi. Herkes eline geçen fırsatı değerlendirmeliydi. Louis iri yapılıydı. Hatta kilolu bile denebilirdi ama iyi giyinirdi doğrusu. Eğlence dostları ona ablak surat derlerdi. Eline çabuk ve akıllıydı. Herkesin onu at yarışları uzmanı olarak bilmesini isterdi. Atlara köpek der, kazandıklarını hemen ikinci bir ata yatırırdı. Her şeye de bu gözle bakardı. Bob Hope hatta daha da iyisi Bing Crosby olmayı çok isterdi Louis. George'un kendisini peronun arkasındaki kapıdan gözetlediğini gördü. Birden kendisini çok cömert hissetti. George'a doğru yürüdü ve ona $1 çıkarıp verdi. Cimri köpek dedi. İşte sana $1. Pis herif $500'dan fazla kazan, sonra da çıkar $1 ver. George Louis'e baktı. Kara gözlerinin ucuyla bir saniyelik bir bakıştı bu. Söylenenin yalan olduğunu biliyordu ama elinden de bir şey gelmezdi. Louis'i kızdırırsa sonunun kötü olacağını biliyordu. O parayı çok istiyor, onunla içeceği içkilerin kokusunu duyar gibi oluyordu. Ah o pis serseri çocuk camdan bakmasaydı. George sağ ol dedi. Oğlan elinde kova süngerle yanlarından geçti. George sen o camlara temiz mi diyorsun? Louis de arka çıktı çocuğa. Eğer bir yere varmak istiyorsan işini doğru yap. Camlar leş gibi. Hadi bakalım bir daha sil. Ben senden emir alacak değilim. Şef bir söyleyinceye kadar bekleyeceğim. Louis ile George bakıştılar. Ne olacak? Serserinin tekiydi işte. Louis istese bir haftaya kalmaz kıçına tekmeyi yerdi oğlan. El kadar koskoca greyhoundların biri gidiyor biri giriyordu kapalı garaja. Şoförler otobüsleri yağdan kıl çeker gibi yerleştiriyordu yerlerini. Garajdaki yağ, dizel, egzoz, şekerleme ve güçlü temizlik maddelerinin kokusu insanın genzini yakıyordu. Louis tekrar yazıhaneye döndü. Gözleri sokaktan gelen bir kıza takıldı. Elinde bir bavul vardı. Bir anda Louis kıza yetişti. Nefis bir parçaydı. İşte böyle bir parçayı yüksek şoför koltuğunun arkasındaki koltukta görmek isterdi. Kızı dikiz aynasından seyreder, özelliklerini keşfetmeye çalışırdı. Belki de bu güzergahta bir yerde oturuyordu. Louis'nin böyle çok macerası olmuştu. Sokaktan gelen ışık kızın arkasından vurduğundan Louis yüzünü görememişti ama zarif bir yaratık olduğunu anlamıştı. Bunu nasıl anladığını bilmiyordu. Arkasından ışık vuran 50 tane kız olsun, bu kızın bir afet olduğunu nasıl da anlamıştı. Hoş bir vücutla güzel bacaklar derhal göze çarpıyordu. Ama her nasılsa bu kız seks kokuyordu. Bavulunu gişeye götürdüğünü gördü, doğrudan doğruya kızın yanına gitmedi. Tuvalete gitti. Lavabonun başında durdu, ellerini suya soktu, sonra saçlarına sürdü. Yan cebinden bir küçük tarak çıkardı ve saçlarını düzgünce arkaya taradı.